Şeyh Sadi Şirazi Bostan ve Gülistan'dan Seslendiren Akın Altan Ülkesinden Kaçan Adam Vaktiyle Nil Nehri bir yıl Mısır'a hiç su taşımadı ve sonunda dayanılmaz bir kıtlık baş gösterdi. Öyle oldu ki susuzluktan kıvranan insanlar dağlara çıktı. Nil sanki kurumuştu. İnsanlar feryat edip inleyerek yağmur dilediler. Ama hiç fayda etmedi. Bunun üzerine içlerinden biri tasavvuf büyüklerinden Zünnun'un dergahına koştu. "Ey yüce sultan! Halk sıkıntı içinde. Çok acı çekiyor. Ne olur şu acizler için bir dua buyur. Cenab-ı Allah sevdiği kullarının dualarını reddetmez," dedi. Bu sözleri duyan Zünnun hemen ırkasını toplayıp şehri terk etti. Kızıldeniz'in kenarındaki Medyan kasabasına kaçtı. Şehre çok geçmeden öyle bir yağmur yağdı ki halk suya doydu. Herkesin yüzü güldü. Aradan 20 gün geçti. Medyen'e "Kara yürekli bir bulut Mısır'ın üstünde ağlamış," diye bir haber geldi. Bunun üzerine Zünnun, havuzlar bahar selleriyle dolduğu için ülkesine geri döndü. Bu arada bu büyük mana sultanını ziyaret eden biri kendisine usulca sordu. "Halk senden dua istedi, etmedin. Kalktın, Medyen'e kaçtın. Bu şehri terk edişinde ne hikmet vardı?" Zünnun şöyle cevap verdi. "İşitmiştim ki kurtların, kuşların, vahşi hayvanların rızıkları kötüler yüzünden daralırmış. Çok düşündüm. Bu memlekette kendimden günahkar kimse görmedim. Anladım ki bu kuraklık, bu bereketsizlik benim yüzümden oluyor. Halka benim fenalığım dokunuyor. İyilik kapısı benim şerrimden kapanıyor. Halkı sıkıntıdan kurtarmak için Mısır'ı terk ettim. Büyüklük istiyorsan herkese hürmet et. Büyükler kendilerini herkesten fena görürler. Sen kendini küçük bilmedikçe insanlar katında aziz olamazsın. Kendini küçüklerden sayan hem dünyada hem de ahirette büyüklüğe kavuşur. Ey bizim mezarımıza uğrayan ziyaretçiler! Sadi toprak olmuşsa ne önemi var? O zaten sağlığında da topraktı. Sadi, rüzgar gibi alemi dolaşmışsa da, sonunda o da kendisini kara toprağa teslim etti. Çok geçmeden vücudunu toprak yiyecek, sonra da rüzgar o toprakları yeryüzünün her yanına savuracak. Mana Gülistan'a açıldı açılalı, hiçbir bülbül Sadi kadar güzel inlemedi. Böyle bir bülbül ölür de, toprağından gül bitmezse şaşırmaz mısın? Yükselmenin Yolu. Soyu sopu temiz, dürüst ve akıllı bir genç, bindiği gemiyle Anadolu'nun şirin bir kasabasına gelmişti. Oradaki müminler, onun faziletli, akıl ve anlayış sahibi, temiz bir delikanlı olduğunu anlayıp kendisini misafir etmek istediler. Eşyalarını alarak onu temiz bir dergaha götürdüler. Delikanlı orada yedi, içti, itibar gördü. Misafirlik süresi bittikten sonra Şeyh Efendi delikanlıya şöyle söyledi. "Oğul, şu mescit tozlandı. Ötesinde berisinde çerçöp birikti. Onu sil süpür, temizle. Genç yolcu bu sözü işitir işitmez savuşup gitti. Bir daha da izini gören olmadı. Şeyh Efendi'nin müritleri, misafirin görünmemesini, hizmetten kaçtığına yahut elinden hizmet gelmediğine vererek şöyle dediler. Zavallı çocuk, demek ki hizmet işine gelmedi. Aradan birkaç gün geçti. Şeyh Efendi'nin hizmetkarlarından biri ona çarşıda rast geldi. Ey kendini beğenmiş genç! Şunu iyi bil ki insanlar hizmet ederek yükselir. Ancak bu şekilde bir makam sahibi olurlar. Dergâhtan kaçarak iyi bir şey yapmadın. Genç yolcu içi yanarak ağlamaya başladı. Bir yandan da şöyle söylüyordu. Ey cana can katan, gönüller aydınlatan dostum. Emri aldığım gibi mescidi temizlemeye gittim. Fakat baktım ki orada ne toz var ne de toprak. Her yer tertemiz. O tertemiz yerde kirli olan ancak bendim. Ayağımı ister istemez oradan çektim. Çünkü ben gidince mescit temizlenmiş olacaktı. Derviş için biricik yol, kendini küçük görmektir. Yükselmek mi istiyorsun? Gönülsüz olmaya bak. O damın bundan başka merdiveni yoktur. Meyveli dal başını aşağılara uzattığı gibi, akıllı insan da mütevazı olur. Vezirin feraseti. Adaletiyle ünlü, Acem şahlarından Feridun'un kıymetli bir veziri vardı. Zeki, ileriyi gören akıllı bir adamdı. Her şeyden önce Allah rızasını gözetir, sultanın emri sonra gelirdi. Bir sabah, halktan biri hükümdarın huzuruna çıkarak, ''Ey adaletli sultanımız, günlerin huzur içinde geçsin, Allah muradını versin.'' diye dualar etti. Sonra da şöyle söyledi. Sözlerimi kötülük niyetiyle değil, iyilik olarak kabul buyurun. Veziriniz size karşı gizli bir düşmanlık içindedir. Çünkü hazinenizden, en büyüğünden en küçüğüne kadar, bütün askere borç veriyor. Ayrıca, yüce şahımız ne zaman ölürse, o zaman ödemelerini istiyor. Yani bu alçak adam hem hazineni boşaltıyor hem de yaşamanı istemiyor. Feridun Şah şikayetçi adamı gönderdikten sonra vezirini çağırdı. Ona büyük bir nefretle baktıktan sonra ''Karşında dost gibi görünüyorsun. Lakin yüreğinden kötülüğümü düşünüyorsun. Neden acaba?'' dedi. Vezir tahtın önünde yer öperek, ''Adaletli sultanım, madem ki sordunuz, saklamak olmaz. Öyle istiyorum ki, benim gibi herkes, sizin sağlığına ve iyiliğine dua etsin. Onun için herkese borç para veriyorum. Aldıkları paraları, öldüğünüzde ödemeleri meselesine gelince, ödemelerini alabildiğince geciktirebilmek için sizin daha çok yaşamanıza dua edeceklerdir. Siz de halkın ve askerin bütün samimiyetleriyle ömrünüzün uzun olmasına dua etmesini istemez misiniz? Veliler duayı ganimet sayarlar. Çünkü dua kaza okunun önünde en tesirli kalkandır. Bu sözler sultanın çok hoşuna gitti. Yüzünü sevinç kapladı. Vezirinin kendisi hakkındaki niyetinin temiz olması gönlünü ferahlattı. Dedikoducular kadar kalbi fesat kimse yoktur. Onlar cahil ve kötü düşünceli olduklarından, dostlar arasına her zaman düşmanlık sokarlar. Halbuki sonradan dostlar barışır, fitneciler mahcup olurlar. İki kişi arasındaki ateşi alevlendirmek, sonra da ortalarına kendini atmak, asla akıl kârı değildir. Ölüme sevinen adam. İki kişi her rastladıkları yerde münakaşa ediyorlardı. Kibir ve öfkeden birbirlerine aslan kesilmişlerdi. Yüz yüze gelmekten o derece ürküyorlardı ki, adeta yeryüzü onlara dar geliyordu. Bir gün ecel celladı geldi ve bunlardan birini alıp götürdü. Adamcağız hayata veda etti. Düşmanının içini sevinç kaplamıştı. Bir süre sonra ölenin kabrine uğradı. Zafer kazanmış kumandan edasıyla mezarın baş ucuna yanaştı ve ağzını yayarak güldü.
Ne mutlu! Düşmanı öldükten sonra yaşayıp sevdiğinin koynunda yatana. Düşmanından bir gün fazla yaşayan kimsenin ölümüne ağlanmamalı,
diye böbürlendi. Sonra o adamın mezar tahtalarından birini hınçla kopardı. Baktı ki, vaktiyle ipek sarıklar giyen bu baş, toprakta çukur içinde yatıyor. Dünyayı gören gözlerine topraklar dolmuş. Bedeni kabir zindanına esir olmuş. Gövdesini kurtlar kemirmiş. Karıncalar yağma etmiş. Kemiklerinin içini toprak öylesine tıkamış ki, sanki içine sürme doldurulmuş, fil dişi sürme kutusuna dönmüş. Sağlığında dolunay andıran yüzü hilale çevrilmiş. Serviye andıran gövdesi çöp gibi incelmiş. Aradan aylar geçince kolunun kuvvetli kemikleri lime lime erimiş. Pençesi çözülmeye başlamış. Düşmanının cesedini seyreden adamın kalbini birdenbire öyle bir acıma duygusu kapladı ki ağlamaktan mezar toprağını çamura döndürdü. Onun için söylediklerine büyük pişmanlık duydu. Hüzün içinde oradan ayrıldı ve ölümünden sonra mezar taşına şöyle yazmalarını vasiyet etti. Kimsenin ölümüne sevinme. Kader seni de fazla tutmayacaktır. Bu öyküyü işiten akıllı biri olanları duyunca şöyle söyledi. Ey her şeye kudreti yeten Allah'ım! Şu ölüye düşmanı bile acıdı ve mezarında ağlayıp inledi. Düşmanı dahi kendisi için yana yakıla ağlayan şu adama sen merhamet buyurmaz mısın? Evet, başımız er geç öyle bir hale gelecek ki görenler bu başta hiç göz yokmuş diyecekler. Kapıdan kovulan adam.
Fakir bir adam, varlıklı birine giderek, iş bulup çalışamadığını, dar günleri için bir köşesine ayırdığı 3 kuruşun tükendiğini, çoluk çocuk açlığa mahkum olduklarını sızlanarak anlattı. Durumunun kötüleştiğinden şikayet edip, ağlayıp inleyerek biraz yardımda bulunmasını istedi. Kara ve katı yürekli adam ona hiçbir yardımda bulunmadı. Ayrıca öfkelendi.
''Ben paramı senin için mi kazanıyorum?'' diye bağırdı.
Onun hakaret ve eziyetiyle fakirin gönlü bir kat daha daraldı. Başını kederle kaldırarak ''Bağırıp çağırmanız da ne oluyor? Benim durumuma düşmekten, dilenmenin ruhu ezen acısından korkmuyor musunuz?'' dedi. Yoksulun verdiği cevap karşısında öfkesi daha da artan zengin, fakiri yeniden azarladı. Sonunda ''Defol kapımdan!'' diyerek hizmetkarlarına kovdurdu. Allah'a şükretmediği, malının zekat ve sadakasını vermediği için bir müddet sonra kader ondan yüz çevirdi. Şansı döndü. Gurur ve kibirle herkesi küçük görmesi başına felaketler getirmeye başladı. Felek onu sarımsak gibi soydu. Ne malını kurtarabildi, ne de hayvanını. Allah yoksullukla onun başına da toprak saçtı. Aradan uzun bir müddet geçti. Şehirde gönlü aydınlık, ahlakı temiz, cömert bir zengin vardı. Bu zat perişan durumda birini görünce mala kavuşan yoksul gibi çılgınca sevinirdi. Bir akşamüstü bu adamın kapısına bir fakir geldi. Sızlanarak derdini döktü ve bir lokma ekmek istedi. Çok acı çektiği her halinden anlaşılıyordu. Üstü başı perişandı. Dizlerinin dermanı kesilmişti. Temiz kalpli, merhametli ve cömert biri olan zengin, hizmetkarına emretti. ''Bu adama yardım et.'' Hizmetkar, harika yemeklerle donatılmış zengin bir sofra hazırlayarak adamın önüne koydu. Fakat aynı anda elinde olmayarak bir çığlık kopardı. Koşarak büyük bir acı içerisinde efendisinin yanına döndü. Gözyaşları yanaklarından süzülüyordu. Güzel huylu efendisi acı bir tebessümle sordu. ''Ne oldu? Sana kim eziyet etti? Neye ağlıyorsun?'' Köle sesi titreyerek cevap verdi. ''Bu ihtiyarın başına gelenlerden gönlüm darmadağın oldu. Çünkü vaktiyle ben onun hizmetindeydim. Oysa mal, para ve büyük bir servetin sahibiydi. Günün birinde böyle her şeyi yitirip, itibarını kaybederek, acınacak bir duruma düşeceği, kapıları dolaşarak dilencilik yapacağı hiç aklıma gelmemişti.'' Efendi acı acı gülümsedi. ''Oğlum, bu ona eziyet sayılmaz. Bu adam, hani o asık suratlı, gurur ve kibrinden başı göklere değen tüccar değil miydi? Ben de onun bir gün kapısından kovduğu yoksul adamım. Allah'ın takdiri onu bugün benim durumuma getirdi.'' Bana da talih gülümsedi, yüzümden kederin acısını sildi. Yüce Allah, eğer hikmetiyle bir kapıyı kaparsa, rahmetiyle başkasını açar. Nice azıksız fakirler doymuşlar, nice zenginlerin yolunda giden işleri altüst olmuştur. Sen insanlara karşı yumuşak davran ki, yarında Allah sana sert davranmasın. Düşkünlerin elinden tutan kimse, bir gün evden ayaktan yoksun kalırsa, acının esiri olup kalmaz. Hizmetkarına inciterek emir verme. Gün olur, o da sana emir verebilir. Kudretin ve makamın devam ettikçe, halkın zayıflığına karşı zorbalık etme. Satrançta vezirin birdenbire piyade olması gibi, yoksulun da kudrete erdiği çok görülür. Öğüt dinleyen ve ileriyi gören insanlar, hiçbir kalbe kin tohumu ekmezler. Saman toplayan bir fakire kafa tutan bir harman sahibi zarar eder. Acaba yüce yaratıcının bir gün nimeti fakire vereceğinden ve gam yükünü de fakirden alıp kendi gönlüne koyacağından korkmazlar mı? Nice zorlu kimseler düşer ve nice düşkünlere talih yardım eder. Emrin altında bulunanların kalbini kırma. Günün birinde sen de emir altına girebilirsin. Son.